Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, aile içinde yetim çocuklar olunca özellikle bunlarla ilgili dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Kur'an ve sünnette yetim hakkı ile ilgili ne gibi ölçüler getirilmiş diye soruyor. Evet, yetim dendiği zaman babası vefat etmiş özellikle. Bazen annesi de vefat etmiş olabilir. Aile içinde bu gibi çocuklar tabii ki dedilerinin himayesinde veya amcalarının himayesinde ya da bazen ağabeylerinin, büyük ağabeylerin himayesinde de yerini almış olabilirler. Dolayısıyla bu gibi çocuklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de gerçekten sağlam ölçüler getirilmiş. Yani onların hukukunu korumak konusunda ciddi önlemler alınmış. Çünkü yetim hakkı önemli. Yarın kıyamet gününde yetim hakkını yiyerek Yüce Allah'ın huzuruna gelenlerin karınlarına ateş doldurmuş olarak geleceklerini Kur'an-ı Kerim ayetleri haber veriyor. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de bildiğimiz gibi yetim kalmış çok küçük yaşta. Dolayısıyla annesinin himayesinde ve önce dedesinin daha sonra amcasının Ebu Talib'in himayesinde olmak üzere Allah Resulü de Mekke döneminde çocukluk hayatını o şekilde geçirmiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak zaten Duha suresinde elem yecidi ki yetimen fe'eve, ey Habibim biz seni yetim olarak bulduk ve seni himaye ettik. Yani yetim olarak toplumda yerini aldın çocukluğunda. Biz seni koruduk, himaye ettik. Dolayısıyla vevcideki dalilen feheda, sen yolunu bulamayan bir halde yani seni bulduk da sana doğru yolu Allah sana doğru yol gösterdi. Dolayısıyla vevcideki ailen feheda seni çok yoksul bir halde buldu da müstagni kıldı. Yani gerek dedenin himayesinde, gerekse amcanın himayesinde toplum içinde fakirlik çekmedin, sıkıntıya da düşmedin. Seni biz başkalarına muhtaç duruma da düşürmedik buyuruyor Cenab-ı Hak ve gerçekten de öyle olmuştur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda yetim olmasına rağmen çok büyük sıkıntılar çekmemiştir. Evlendiğinde de Hazreti Hatice validemiz gibi zengin, varlıklı bir hanımla evlenmiş. Kendisi 25 yaşlarında, hanımı 40 yaşlarında dul bir bayanla evlenmiş. Ve ondan sonra Hazreti Hatice kendi imkanlarını Allah Resulü'nün emrine vermiş. Allah Resulü o serveti değerlendirmiş. Zorluk da çekmemiş hayatta. Dolayısıyla Allah Resulü'nün çocukları bildiğimiz gibi hep Hazreti Hatice'den dünyaya geldi. Yetiştiler ve evlilik çağına da geldiler. Kızlarının hepsi evlendiler Allah Resulü'nün daha hayattayken. Ve tabii genç yaşta da vefat etti kızları genel olarak. Hazreti Fatıma validemiz bildiğimiz gibi Allah Resulü'nün vefatından 6 ay kadar sonra vefat etti. Dolayısıyla bu şekilde Allah Resulü'nün aile hayatına da bu anne baba himayesi olmadan yaşantısı çok büyük sıkıntı olarak yansımadı. Çünkü onu Cenab-ı Hak koruyordu, himaye ediyordu. Şimdi devamında ayet-i kerimin فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَخَرْ. Öyleyse ya Habibim, yetime gelince فَلَا تَخَرْ. Onu hor görme, onu ezme. Yani yetimi gördüğün zaman, kendi ailende veya dışarıda onu horlama ve ezme ey Habibim. Çünkü zamanında sen de böyleydin. Seni de biz ezdirmedik toplumda yetim öksüz olarak. Sen de başka yetimleri öksüzleri horlama ezme. Tabi başkalarının horlamasına da fırsat verme demek. Yetimleri öksüzleri toplumda himaye ederek onların horlanmasına, ezilmesine fırsat verme demek. Yani devlet sisteminde de o yetimlere, öksüzlere yer vererek onların korunması, himaye edilmesi istenmiş. Ve mesaile felâ tenher. Sâili de yani dilenci dediğimiz ya da bir ihtiyacını arz edip sizden bir şeyler isteyeni de azarlama, hor görme ey Habibim diye Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden İslam toplumuna hitap edilmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında fiilen yaşanan bu yetim ve halik hadisesi, tabii ki yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu döneminde yetimhaneler teşkil edilerek, yetimler daha organizeli devlet himayesinde korunarak tedbirler alınmış. Şimdi yetimin malına gelince, her nasılsa evimizde, ailemizin içinde yetim olan kimseler var ve babaları vefat etmiş, onlara servet kalmış. Dolayısıyla 3-5-10 yaşındaki küçük çocuğun mallarını biz yönetir duruma gelmişiz. Dede sıfatıyla, ağabey olarak veya amca olarak, daha çok o şekilde tesadüf eder. Hatta anne olarak, çocuk annesinin yanındadır, baba vefat etmiştir. Dolayısıyla dede de yoktur, amca yoktur, ağabey falan da yoktur. Veya çocukları bütün halinde yetim olarak annesinin himayesindedir. Bu defa annesi yetimin malını, yetim yavrularının malını da kocasından miras olarak kalan servetini de yönetmektedir. Böyle de denk gelebilir, olabilir. Şimdi bununla ilgili olarak iki tane ayet-i kerimede hemen hemen aynı kelime cümlelerle şöyle buyruluyor. Birincisi İsra suresi 34-35. ayetlerde وَلَا تَقْرَبُوا مَا الْيَتِمِ اِلَّا بِلْيَتِ اَحْسَنُ buyruluyor. Siz yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayınız. Hatta يَبْلُغَ اَشُدَّ en olgunluk yaşına ulaşıncaya kadar. Yetimin en olgunluk çağı da malının kendisine verebileceği çağ, rüşt çağıdır bildiğimiz gibi. Reşit olma çağıdır. Bu da 18-22 yaş aralarında Osmanlı İmparatorluğu döneminde 18-19-20-21 yaş gibi sultan fermanlarına dayalı yetimin malının kendisine verilebileceği, daha doğrusu çocukların kendine ait malları kendi elleriyle kullanarak, tasarruf ederek, alım satımda ellerinde onu kullanarak değerlendirdikleri yaş 18 yaşın üzerinde genel olarak. Günümüzde de bildiğimiz gibi Türk Medeni Kanunu'nda da 18 yaşını bitirip 19'una giren reşit sayılıyor. Yani artık kendi malı üzerinde dilediği tasarrufu yapabiliyor. Miras kalan annesi babasının malına fiilen tasarruf etmeye başlıyor. Arabasını fiilen üzerine alabiliyor. Efendim firmasını, fabrikasını vesairesini 19 yaşına girdikten sonra bizzat yönetmeye başlayabiliyor. Buna rüşt yaşı diyoruz. İslam'da da tecrübeye göre oluyor bunlar. İşte ayet-i kerimede hatta yebluğu eşüddehü en olgunluk çağı, eşüdde en şiddetli çağı. Yani yetişip artık kendi malının yönetimini yapabilecek çağa gel. Ne zaman geldiyse o zaman o zamana kadar onun malını yöneten veli en güzel ahsen şekilde yönetsin buyurulmuş. Ahsen şekilde olursa yaklaşın. Şimdi ahsen yönetim İslam alimleri rasyonel ve rentabl yönetim demişler. Yani akılcı şekilde yetimin lehine olacak tarzda yetimin malı idare edilebiliyorsa idare edilir. Ahsen yönetimde raiç bedeller gözetilerek yetim malını mesela satmak gerekiyorsa raiç bedel üzerinden, raicin üzerine satmak. Yetim diyelim ticaret firması, iş yerleri vesairesi var. Mal alınacak. Mal alırken de raiç bedeller gözetilerek, yani dikkatsizlikle pahalı alarak, kârsız satmalar yoluyla falan yetimin ticaretine zarar vermemek hedeflenmiş. Eğer böyle olursa demişler alimleri, zarar verecekse yetimin malını işletmemek daha uygundur demişler. Mesela altına yatırım yapılarak yahut gayrimenkule, arsaya, iş merkezi yahut dükkan alma gibi yollarla kira geliriyle kendi kıymetini muhafaza edecek şekilde yetimin malı ile yatırım yapılır ve yetimin malı o rüşt yaşına girinceye kadar koruma altında bulundurulur demişler. Ya altına yatırım yapılarak altın olarak bloke edilir, bekletilir veya dediğimiz gibi gayrimenkule yatırım yapılarak ya da ticareti yapılacaksa ahsen yönetimi şekilde ahsen yönetimle yönetilerek yetimin malı üretilerek, eksiltilerek, zarara uğratılarak değil, aynen muhafaza edilmesi veya arttırılması ne şekilde olacaksa o şekil yönetilmesi ahsen yönetim olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Ve bunun için de İslam alimleri şöyle bir ölçü getirmişler. Ahsen yönetimde demişler, raiç bedeller gözetilir. raiç bedelin dışına çıkmalarda demişler. Yetimin malını satarken eğer fahiş gabin derecesinde ucuz satılırsa. Mesela şöyle diyelim. Yetimin babası bir müteahhit olduğunu kabul edelim. İşte 40 tane daire var diyelim satılığa çıkarılmış durumdayken. Baba vefat ediyor trafik kazasında. 5-6 yaşlarındaki çocuğuna servet olarak kalıyor bu firma. Tabii ki bunun mütevelli dedi ya da veli dediğimiz kişi bundan sonra ya da günümüzde vasi deniyor buna. İslam'da da kayyım veya vasi tayin edilen kişi tabii dedesi olabilir, amcası olabilir, ağabeyi olabilir, büyük ağabeyi kardeşinin malını yönetmede veya dışarıdan akrabadan birisi de olabilir. Hiç akraba yoksa yönetebilecek durumda hakimin kontrolünde olmak üzere dışarıdan tecrübeli, dürüst birisi de yetimin malını yönetmiş olabilir. Hulâsa işte bu şekilde vasi veya veli bu malları yönetirken raiç bedelleri gözetmesi istenmiş. Raiç bedelin diyelim o dükkan şeyler satılacak daireler. Daha önceden 200 bin liraya, 210, 220 bin liraya kadar satıldığını kabul edelim dairelerin. Aynı eş değerdeki daireleri tutar biz veli sıfatıyla ya da vasi olarak yeğenimize, akrabamıza bir şey olsun, yatırım olsun falan diye 200 bin liranın üzerindeki daireyi 100 bin liraya satmaya kalkarsak veya 110-120 bin liraya satmaya kalkarsak mesela. Şimdi tasarruf bizim elimizde. Biz imzayı atınca satılıyor veli vasi olduğumuz için. Acaba satabilir miyiz? İşte burada ölçü nedir? Şimdi genel olarak Hanefi mezhebinde hayvan alım satımlarında %10, ticaret mallarında %5'e düşülmüş raiç bedelin dışına çıkma esnekliği, gayrimenkullerde daire, arsa ve dükkan satışlarında %20 olarak belirlenmiş. Yani %20'yi aşarsa raiç bedelin altında ucuz satış aldanma sayılır. Fahiş gabin meydana gelir demişler alimlere. %20'yi aşarsa. 200 bin lirada raiç 200 bin lira olduğuna göre %20'ni eder 40 bin lira eder. 100 bin lirada 20 bin lira, 200 bin lirada 40 bin lira. Yani 160 bin liranın üzerinde olmak üzere 170-180 bin liraya falan acil durumlarda nakit ihtiyacı sebebiyle falan müşteri çıkmadığından dolayı biraz indirim yapsa 200 bin liraya satılan daha önceden satılan dairelerin eş değeri daireyi 180-190 bin liraya satsa yetimin velisi aldanma sayılmayabiliyor. Yani %20'ye kadar bir esneklik getirilmiş. Elde mal kalıp da borçların ödenmemesi, daha büyük sıkıntıların doğmaması için bu esneklik yetim malında da olabilir denmiş. Ama daha düşük fiyatla satılırsa o satış batıl olur diyen görüş var. Yani daha sonra bu ortaya çıkınca vasinin ya da velinin yolsuzluk yaptığı kabul edilir ve daire geri alınır, para geri iade edilir veya aradaki fark ucuz satın alan kişiden aradaki fark talep edilir gibi değerlendirmeler yapılmış. Yani böylece yetimin malı koruma altına alınmış, idare edilirken ya karlı şekilde işletilmeli, bu yapılamayacaksa sağlam bir yere yatırım yapılarak bekletilmeli ki yetim işte 18-19 yaşlarına girsin ve malı kendisine verebilsin. İşte yetim malları için böyle bir koruma ilkesi getirilmiş. Şimdi İslam alimleri buna kıyas ederek demişler yetim malı niye bu şekilde koruma altında alındı? Yetim küçük olduğu için, çocuk yaşta bulunduğu için, kendi imzasıyla buraları yönetemediği için onun adına başka biri yönetiyor. Fakat o başka biri dediğimiz kimsenin o malı edinmede alnı terlememiş. Onun malı değil o. Kimin malı? Vefat eden kişinin yetime, çocuğa kalan serveti. Dolayısıyla o malın kıymetini bilmeyebilir. Bu malı çarçur edebilir. Eşine, dostuna, hısım akrabasına malı kaydırmak, onlara geçirmek için hileli yollara başvurup çok ucuz devredebilir. İşte bunun önüne geçmek için böyle bir ilke konmuş. O zaman demiş İslam alimleri, peki devlet malları, kamu mallarının durumu nedir? Vakıf mallar nedir diye konuya bakınca vakıf mallar da aynı demişler. Hazineye ait, belediyeye ait, kamuya ait ne kadar mal varsa bunların ticaretinin yapılması, bunların üzerine yatırım yapılması durumlarında da demişler, yetim malı hükümleri esas alınır. Yani raiç bedeller gözetilir denmiş. Yani bu duruma göre ta hazine kaynaklarına kadar dayanan, belediyelerin bütün mali kaynaklarını içine alan, valiliklerdeki özel idarenin mal yönetimlerini kapsayan ve bütün vakıflar genel müdürlüğünün elindeki vakıfların, vakıf malların kiraya verilmesi veya satılması gerektiği zaman, işte özelleştirme dediğimiz mesela ihalelerle vesaireyle satışlar veya kiraya vermeler konusunda aynen yetim malı hükümleri buraya, bunlara da uygulanır denmiş kıyas yoluyla. Kısaca vakıf malları ve kamu malları da yetim malı hükmündedir denilmiş ve bunlar gayrimenkul olduğu zaman %20 kar esneklik olabilir denmiş. Yani kiraya vermede diyelim yandaki dükkan 4000 lira. Onun bitişiğindeki aynı değerde, aynı büyüklükteki vakıflara ait dükkan 1000 lira mesela. Şimdi şahsa ait dükkan 4000 lira, vakfa ait olan dükkan 1000 lira. Niye öyle? İkisi aynı, büyüklükleri aynı. Vitrin görüntüsü, reklamı, müşteri potansiyeli eş değerde olan iki dükkanın değeri 4000 lira dolaylarında olması gerekirken vakıf dükkan 1000 liraya kiraya verilmiş. İçindeki öyle oturuyor. Bunlar bize soruluyor. Peki vakıflar genel müdürlüğü, bölge müdürlüğü falan bunu takip etmediği için, raiç bedellere göre güncelleme yapmadığı için çeşitli ihmaller sebebiyle 3000 lira eksik kira ödeniyor. Peki o vakıftan gelen gelir nereye sarf edilecek? Hayır yerlerine. Vakıflar müdürlüğünün belli harcama yerleri vardır. Öğrenci yurdu vardır vesaire. Aşevi olabilir. Fakirlere dağıtılan gıdalar vesaireler vardır bu paralarla. Veya bu bir caminin vakfıysa caminin yine giderleriyle alakalı harcamalar yapılacaktır. Ama 4000 lira yerine 1000 lira ödendiği zaman eksik ödeme yapılıyor. Hayır hasenat kısmı da eksik oluyor tabii ki. Şimdi gelelim, bunu dilim 2 asır önce bu dükkanı vakfeden birisi var. O kişi mezarda. Yarın kıyamet gününde bu kararı veren, 4000 lira edecek olan dükkanı 1000 liraya veren ve buna imza atan yetkilinin yakasına yapışarak yarın kıyamet gününde o dükkanı vakfeden kişi, sen benim hayrıma engel oldun. 3000 lira 4000 lira ayda en az hayır hasenat yapılacak olan kira gelirini 1/4'e düşürdün ve düşük ecir gelmesine sebep oldun manasında elbette ondan hesap sorma hakkı olacaktır. Dolayısıyla böyle bir kira akti demiş İslam alimleri, bazıları hatta bunun batıl olduğunu söyleyen de var. Yani kira sözleşmesi geçersizdir. Bu meydana çıktığı zaman, tespit edildiği zaman yani içinde oturan kiracıya ya bunu raiç bedeli olan 4000 lira yükselt veya işte %20 kadar esneklik düşünülebilir. 3500 lira olur, 3700 lira olabilir mesela. Küçük bir esneklik olabilir. Ama onu 3500 liradan 3400 liradan aşağıda %20'yi düştüğümüz zaman 3000 liradan aşağı vermesi mümkün değil mesela. %20'ye kadar esnekliği kabul etsek bile. Şimdi dolayısıyla bu şekilde ya bunu raiç bedel üzerinden kirayı yeni kira sözleşmesiyle devam ettir veya burayı tahliye et, boşal deme hakkı var vakıf mütevellisinin. O vakıf dükkan nereye bağlıysa yetkili olan mütevellinin sürekli bu gibi kiraları güncellemesi gerekiyor. Her yıl demişsem alimleri genel olarak yani kira sözleşmeleri vakıf yerlerde 2 yılda güncellenir. İşte biri her yıl güncellenir ama bazı arazilerde, çiftliklerde falan sulama için kanalların açılması, işte su kuyularının açılması, diğer bir takım ıslah çalışmaları gibi sebeplerle kira kısa süre tutulursa tutan kişiye zarar meydana gelir de onlar da biraz uzatılmış. 2-3 yıla kadar çıkarılmış arazilerde tarım ürünleri ekilip biçilen bağda bağ ve bahçe gibi yerlerde süre biraz uzatılmış ama dükkan ve ev kiralarında genel olarak 1 yıl esas alınmış. Her yıl güncellenir denmiş. İçindeki kiracıya kira parasını güncelle. Dolayısıyla her kez %20 zam yaptı kira bedellerine bu iş merkezinde, komşu dükkanlarda. Sen de %20 zam yap anlamında bunu takip etmesi gerekiyor. Diğer dediğimiz gibi belediyenin mallarında, valiliğin, özel idarenin ait olan mülklerde de aynı şeyler geçerli. Ve dolayısıyla bu gibi konularda aynen yetim malını kıyas yoluyla İslam alimleri onlara da uygulamış. Ve gerçekten makul ve mantıklı olanlar bu koruyucu olması bakımından da buna önem vermek gerekiyor. Aksi halde tabii ki bunun sorumlusu olan kardeşlerimiz, bu işin başında olanlar yarın bunun hesabını vermek durumunda kalabilirler. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bu istişare ve şura konusu var. Kur'an-ı Kerim'de istişare ediniz diye önemli olan konularda emir olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla biz günlük hayatta veya önemli olan işlerimizde istişare nasıl ederiz? İslam'da istişarenin esasları nedir? Kur'an ve sünnette istişare konusu nasıl yer alınmış diye sormuş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi istişareyle ilgili iki ayet-i kerime var doğrudan doğruya. Birisi Âl-i İmrân suresi 159. ayette şöyle buyruluyor. Mesela ve şavirhum fil emr fî de azemte fetevekel alallah ayeti. Ey Habibim, onlarla önemli işler konusunda fil emr. Emir burada her basit işler değil de karar vermede istişareye ihtiyaç duyulan önemli konularda onlarla istişare et. Danış hesabına, işi bilenlere danış. Konuyu müzakere edin, tartışın ve o şekilde karar verin diye Cenab-ı Hak peygamberimize hitaben emir sigasıyla istişareyi emretmiş. Tabii bu ümmetini de kapsıyor. Ey ümmeti Muhammed, siz de önemli işlerinizde istişare ediniz şeklinde. Feyz azemte istişare sonucunda karar verince de fetevekel Allah, artık Allah'a tevekkül et, güven, güvenip dayan. Allah'a demek ki ne zaman tevekkül edilecek? Kendimize düşeni yaptıktan sonra istişare yapacağız, danışacağız, bilenlerden soruşturacağız ve o konuda, önemli gördüğümüz konuda bir karar vereceğiz. O karar verilince de artık Allah'a güvenebiliriz, dayanabiliriz. Ama biz istişare etmeden, kimseye sormadan, soruşturmadan kendimizde çok iyi bilmediğimiz bir konuyu kendi şeyimize göre, nefsani isteklerimize göre şöyle de olur demişiz, karar vermişiz. Ondan sonra Allah'a tevekkül ediyoruz. Mesela burada tevekkül tam yerine oturmuyor. Yani Allah'a güvenmek için önce dünyevi olarak bize ne gibi vazifeler düşüyorsa onları yapmamız, ondan sonra Allah'a tevekkül etmemiz gerekiyor. Başka bir ayet-i kerimede de Şura suresi 39. ayet. Yani aslında Şura suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi. Şura, istişare organı sanki. Ve emruhum şura beynehum ayetinde onların işleri, yine önemli olan dünyevi işleri, şura beynehum aralarında şura iledir. İstişareye dayanır anlamında. Burada da yine istişareye dikkat çekilmiş. Şimdi uygulamasına gelince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde önemli olan dünyevi konularda, önemli konularda hepsi ashab-ı kiramla, bilenlerle istişare etmiş. Mesela özellikle savaşlarda önemli bir hata yaparak ölümlere sebebiyet vermemek bakımından ve riskli bir takım durumlara düşmemek için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla hemen hemen her savaşla ilgili olmak üzere istişarede bulunmuş. Ve istişare sonuçlarına da uyulmuş. Mesela bunlardan diyelim Bedir gazvesi. Dikkate alınırsa Bedir'e gelinmiş. 900 bin kadar düşman gücü var. Müslümanların 300-305 dolaylarında olduğu kabul edilir. Yani üçte bir kadar Müslümanların gücü var. Bedir'de Allah'ın Resulü askeri bir yere konuşlandırıp yerleştirip işte düşmana karşı mevzilenecekler, hazırlık yapacaklar falan. O sırada sahabelerden birisi, ya Resulallah demiş, askeri buraya yerleştirmemiz vahye mi dayanıyor? Yani Allah-u Teala mı buraya yerleştirmenizi emretti? Yok demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi tecrübeme göre böyle düşündüm demiş. Onun üzerine müsaade ederseniz demiş, ya Resulallah bu bölgeyi ben iyi biliyorum demiş, Bedir yöresini. Burada bir su kaynağı vardır ileride. Ondan başka da pek su yoktur, su kaynağı. Eğer o su kaynağının olduğu yere, onun yakınına askeri yerleştirirsek, dolayısıyla su bizim kontrolümüzde olmuş olur. Düşman su bulmada zorlanır. Çölde su önemlidir. Ve bu sebeple dara düşer. Biz güç kazanır demiş. Güç kazanırız demiş. Allah Resulü doğru söylediklerin yerinde buyurmuş ve hemen emrederek konuşlandırdıkları yerden asker alınmış ve o suyun bulunduğu tarafa konuşlandırılmış. Yani dolayısıyla o bölgeyi tanıyan, su kaynağının orada olduğunu bilen o sahabenin yönlendirmesi ya da o bölgeyle alakalı sağlam bilgi vermesi sebebiyle Allah'ın Resulü bir önceki tecrübeye dayalı olarak uygun bulduğu vadiyi, askeri yerleştireceği yeri değiştirmiş mesela. İstişare sonucunda değişiklik olmuş. Bunun gibi birçok gazvelerde olmuş. Mesela Uhud gazvesi yine önemli olaylardan birisidir. Tabii düşman büyük bir güçle Mekke'ye doğru geliyor yolda. Haber alınmış. Bir iki gün içinde Mekke'ye ulaşacak. Tabii Mekke Medine arası 450 kilometre bildiğimiz gibi bir hafta 10 gün süren bir yolculuk oluyor. Ama kervanların şeylerden istihbarat yoluyla Kureyş ordusunun gelmekte olduğunu Peygamberimiz öğrenmiş. Eshab-ı kiramı toplamış. Düşman Mekke Medine'ye ulaşmadan düşmanı nerede karşılayalım, nasıl savaşalım diye konuyu istişareye açmış, müzakereye açmış. Bir önceki Bedir gazvesine falan katılamayan bir takım heyecanlı gençler, orta yaşlılar, Peygamberimiz önce kendi görüşünü açıklamış. Benim düşüncem demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şehir savunması yapalım. Medine-i Münevvere'nin dışarıya açık olan kısmına yerleşelim. Ve düşmanı buraya yaklaştırmayalım, çatışmalar burada olsun, evimizin, yerimizin yakınında savaşmak bizim lehimize olur demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gençler aynı şeyi sormuşlar. Ya Resulallah, bu vahye mi dayanıyor? Yani Yüce Allah mı emretti burada kalıp savaş mı? Yok demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu tecrübemle söylüyorum. Onun üzerine bilhassa genç sahabeler, ya Resulallah, düşmanı demişler, evimizin yakınına kadar getirmesek, hanımlarımızın, kızlarımızın bu kadar yakınına kadar düşmanı sokmasak, üstelik Uhud tarafına doğru düzlüklerde birçok hurmalıklarımız var. Düşman oralarını yağmalar, yakar, ateşe verir falan. Önemli zarar görürüz. Düşmanı buralara yaklaştırmadan Uhud dağının orada karşılasak. Yani henüz Medine Münevvere Ovası'na ulaşamadan Uhud dağın eteklerinde düşmanı karşılasak daha uygun olmaz mı? Demiş özellikle gençler ve büyük çoğunluk bu görüşe katılmış. Doğru demişler. Düşmanı yakınımıza kadar getirmeyelim. Onun önünü şeyde keselim, Uhud'da keselim. Çarpışmalar orada olsun. Allah Resulü peki demiş. Madem çoğunluk bunu arzu ediyor. Karar bu şekilde verilmiştir buyurmuş. Herkes hazırlığını yapsın. İşte şu zamanda burada buluşuruz, hareket ederiz buyurmuş. Allah Resulü eve gitmiş, hazırlığını yapmış, zırhlarını giymiş ve meydana gelmiş ama gelmeden önce bazı yaşlı sahabeler gençlere demişler, siz yanlış yaptınız. Çünkü o bir peygamberdir, bir bildiği vardır. Şehir savunması yönünde düşüncesi vardı. Ama siz ısrar ettiniz ve çoğunuz bunu talep edince Peygamberimiz itiraz etmedi, edemedi ve meydan savaşına çıkılacak. Orada dağınıklık yaşayarak zarar görebiliriz. Allah Resulü'nün söylediği doğru olabilir. İsterseniz yeniden konu müzakere edilsin ve Peygamberimizin dediği yönde karar alınması daha uygun diye düşünürüz demiş yaşlı tecrübeli bazı sahabeler. Gençler olabilir demişler. Yani biz o zaman öyle dedik ama eğer yeniden konu müzakereye açılsın, şehir savunması yapılsın denilse biz de uyarız demişler. Neyse onun üzerine Peygamberimiz hazırlanıp gelince yaşlı sahabeler Peygamberimize konuyu açmışlar. Ya Resulallah, böyle böyle gençler, heyecanlı gençler, meydan savaşı yapalım, Uhud'a çıkalım dediler ama eğer siz şehir savunması yönünde halen öyle düşünüyorsanız, onun daha isabetli olduğu kanaatindeyseniz görüşlerini değiştirebilecekler. İsterseniz konuyu yeniden müzakereye açalım ve yeniden tartışılsın demişler. O zaman Allah'ın Resulü ellerini yok demiş. Bir peygamber konuyu istişare edip karar verdikten sonra artık görüşünü değiştirmez. Zırhını giydiği zaman artık savaşmadan sırtından çıkarmaz buyurmuş. Ve Uhud'a gidilecek, savaş orada yapılacak buyurmuş. Tabii ki Uhud'a gidildi ama bilindiği gibi küçük bir dağınıklık falan da yaşandı. İşte okçuların o tepeyi terk etmesi gibi sebeplerle 70 kadar şehit verdi Müslümanlar ve bazı sıkıntılar yaşandı. Allah Resulü de yanağı çizilerek, dişi kırılarak ciddi orada bazı tehlikeler de Allah atlattı. Ama sonuçta yine de tabii ki Müslümanlar kazandılar. Şimdi istişare bunun gibi bütün diğer gazvelerde de genel olarak görülüyor. Mesela özellikle Hazreti Ömer'in Mısır ve Suriye toprakları konusundaki daha geniş yönlü bir istişaresi var. Şimdi Hazreti Ömer zamanında bildiğimiz gibi Mısır, Suriye, Irak ve İran toprakları fethedilmiş. Özellikle Suriye veya Irak toprakları ele geçirilince gaziler bu toprakların kendilerine dağıtılmasını istemişler ganimet sayarak. Hazreti Ömer düşünmüş, az sayıda gazi, belli sayıda tabii sahabe ordusunun mensupları var. Araziler çok geniş. Bütün bu topraklar eğer gazilere dağıtılırsa bazılarını 1-2 köy, 3 köy birden isabet edecek, toprak ağalığı meydana gelecek. Ve bu kadar birden zengin olan, toprak ağası olan bir sahabenin ondan sonra savaşlara, gazvelere devam etmesi, İslam'a hizmet etmesi zorlaşır diye Hazreti Ömer düşünerek ve üstelik demiş, orada Hristiyan tabii köylüler var, özellikle henüz İslam'a girmeyenler de var Suriye taraflarında. Yahudiler de var, özellikle Hristiyanlar daha fazla. Onlardan köyler falan Müslüman'ın toprakları arasında kalınca onlar ne yiyecek, ne içecek, onların statüsü ne olacak demiş. Irgat mı olacak bunlar, işçi mi olacaklar Müslümanlara ait topraklarda? Hazreti Ömer'in aklına yatmamış. Yani kısaca toprakları ganimet dışı bırakmak üzere Hazreti Ömer'de bir kanaat ortaya çıkmış ve sahabeyi toplamış. Demiş bu toprakların ben devletin elinde kalmasını, mülkiyetinin devlette kalmasını ve köylülere dağıtılarak eski sahiplerin elinde ekip biçme hakkı onlara verilerek devam etmesi düşüncesindeyim. Köylüler de bunun için vergi ödesinler demiş. Mahsul için, topraklar için haraç vergisi, kendileri için de cizye vergisi ödemek suretiyle özellikle Hristiyanların bu vergilerde kamu harcamaları için sarf edilsin diye düşünüyorum demiş Hazreti Ömer. Bunun üzerine tabii karşıda birden bu topraklarla zengin olmayı hayal eden bazı sahabe önde gelenleri de demişler bu ganimet mi değil mi ona karar verelim. Eğer ganimetse biz silahlanarak buraya geldik ve burayı ele geçirdik. Canımızı, malımızı ortaya koyduk bunun için. Ve bu ganimetse bizim hakkımızdır. Yani humusu 1/5 devletindir. 1/4'ünün bize dağıtılması gerekir demişler. Ayet-i Kerime'ye göre, Enfal suresindeki ganimetle ilgili ayetlere göre humusu 1/5 devletin, 1/4'ü gazilerin, muharip güç olan savaşanların olmak üzere bunlar ganimet sayılır demişler. Ve karşılıklı anlaşma olamayınca Hazreti Ömer bir istişare heyeti iki taraftan, iki görüşte olanlardan meydana getirmiş. Uzun süre, hatta 15-20 gün diyen görüş var. Müzakere etmişler konuyu. Kısaca Kur'an-ı Kerim'de neler var? Bunlar araştırılmış. Peygamber Efendimiz'in uygulamaları ne oldu? Fethettiği yerlerde. İşte Hayber toprakları, Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza Yahudileri Medine çevresinden sürgün edildiler. Onların toprakları ortada kaldı. Fedek arazisi olayı var falan. Mekke-i Mükerreme fethedildi. Toprakları ne oldu? Mekke-i Mükerreme'nin şehrin içindeki evleri, dükkanları, mağazaları ve Mekke dışındaki çiftlikler, hurma bahçeleri ne oldu? Kimin oldu? Bunların hepsi incelenmiş. Allah Resulü'nün bunları eski sahiplerine bıraktığı birçok uygulamalar bulunduğu için Hazreti Ömer demiş, bu bölgelerdeki bu toprakların mülkiyeti, kuru mülkiyeti, devletin intifa hakkı köylülerin olmak üzere eski sahiplerin elinde bırakalım. Onlar eksinler, bitsinler. tarım ürünlerinden istifade etsinler ama devlete vergi versinler. Haraç vergisi. Tabii öşür arazisi olursa Müslüman olanların elinde olanlar öşür vermek üzere çıkan mahsulden, İslam'a girmeyenler de haraç vergisi denilen bir vergi ödemek suretiyle devlete ödesinler. Öşür işte fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Haraç vergisi de kamu harcamalarına sarf edilecek. Bir düzenleme getirilmiş. Buna fey arazisi tabiri kullanılmış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de arazi emiriye denilen, miri arazi denilen uygulamalar Hazreti Ömer'in bu fey arazisi uygulaması olarak devam ettirilmiş. Yani Anadolu toprakları doğrudan doğru silah gücünden ziyade yaygın olarak teslim olan, kendiliğinden fethedilen genel olarak yerlerdir. Bu topraklar kuru mülkiyeti devletin intifa hakkı köylülerin olmak üzere bir arazi çeşidine girer. Dolayısıyla bu arazileri kullanan özellikle gayrimüslimler haraç vergisi ödemek suretiyle bunların vergilerini öderler. Müslümanlığın elinde olanlar da öşür arazi sayılır. Onlar da öşrünü öderler. Zekat anlamında öşrünü öderler şeklinde Osmanlı Devleti uygulamalarındaki toprak rejimi de Hazreti Ömer zamanındaki bu istişareye dayandırılmış. Yani böylece çok önemli olan demek ki konularda bir istişare organı meydana getiriliyor. Ve bu organ, şura heyeti dediğimiz heyet, konuyu enine boyuna tartışıyor. Ama önce Kur'an-ı Kerim'de neler var bakılıyor. Hazreti Peygamber'in sünnetinde neler var bunlar ortaya konuluyor. Ondan sonra tecrübelerle tarihi süreçte neler yapılmış bunlarla dikkate alınarak değerlendiriliyor ve bir sonuca varılıyor. O sonuç da ondan sonra uygulanıyor. Allah'a tevekkül edilecekse ondan sonra ediliyor. İşte şura denilince böyle bir uygulama temelde gelmiş. Tabii devletin de üst organı olarak şura heyeti var. Peygamberimizin istişare ettiği sahabelerin önde gelenleri yanında Hazreti Ebu Bekir'in mesela şura heyeti var. Hazreti Ömer, Hazreti Ali başta olmak üzere, Hazreti Osman başta olmak üzere şura heyeti üyeleri Medine'den hatta dışarı çıkacaklarsa izin alınmasını da Hazreti Ömer şart koşmuş. Her an demiş devletin önemli bir konusu çıkabilir, bir problem çıkabilir, sosyal problem. Bir yere müdahale etmek, darp etmek, savaşmak gerekebilir. Bir yere askeri güç göndermek gerekebilir. Dolayısıyla merkezde bu şura heyeti sürekli olarak bulunsun. Medine'den dışarıya çıkacaksa benim haberim olsun demiş Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer de aynı şeyi yapmış. Hazreti Ömer'in de bir şura heyeti vardı. Önemli konuları muhakkak onlarla istişare ediyor. Ondan sonra istişare heyetinin verdiği karar uygulanıyor idi. İşte günümüzde de istişare konusu merkezi demokrasilerde özellikle parlamento falan denilen yollarla dünya ülkelerinde böyle bir şekil almış. Tabii İslam'daki şura heyetini kimler teşkil eder, hangi vasıtlı olanlar bu istişarelere katılır, onunla ilgili kendi dönemlerine göre değerlendirmeler yapılmış. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, ülül emre itaattan söz ediliyor İslam'da. Ülül emr nedir? Günümüzde ülül emre itaattan neyi anlamalıyız diye bir soru sormuş. Şimdi ayet-i kerimede bildiğimiz gibi sıraya göre düşündüğümüzde Nisa suresi 59. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Nisa suresi, ya eyyühellezine amenu, iman edenler. İti'ullaha ve iti'urrasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin. Resul'e, peygambere itaat edin. Bir de sizden olan ülül emre itaat ediniz. Sizden olan ülül emre. Yani devlet başkanına, devlet yönetimine, sizden olan devlet yönetimine itaat ediniz. Şeklinde ayet-i kerimede 3. sırada bu gibi gelmiş. Ve devamında ve intenzatüm bir şey, herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde ferudduh ilallahi ve rasulü. O anlaşmazlığa düştüğünüz konuyu, problemi de Allah'a ve Resulüne götürünüz. Yani Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete göre demek tabii ki. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette o problemi çözmek için neler var? İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bu ayet-i kerimene zaten amel edilverse birçok problemin hemen çözülebileceği anlaşılır. Yani Allah'a itaat, peygambere itaat ve sizden olan ül emre itaat, herhangi bir sosyal problem, ciddi bir anlaşmazlık çıktığı zaman toplumda bunu Allah'a ve Resulüne götürünüz. Kur'an ve sünnet ölçülerine göre bu problem nasıl çözülür diye inceleyin, incelettirin, araştırın. İslam'daki durum nedir acaba, hükmü nedir diye o tarafını araştırın ve ona göre karar verin şeklinde. Ön şartı da in kuntum tu'minu billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. Zalike hayrun ve ahsenu tevilen. Bu şekilde hareket etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve sonuç bakımından da daha güzeldir. Eğer böyle yaparsanız buyuruyor. Yani yanılgıya düşmeniz söz konusu olmaz. Kur'an'a, sünnete götürdüğünüz zaman o konuyu, tabii bu arada işi bilen, ehil olan, istişare edilecek kişilerle de istişare etmek suretiyle o problemi Kur'an ve sünnet çizgisine göre çözdüğünüzde daha hayırlı ve sonucu bakımından daha güzel bir iş yapmış olursunuz ve aldanmazsınız buyruluyor. Şimdi tabii ülül emir konusunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Peygamberimiz aynı zamanda devlet başkanı durumunda bildiğimiz gibi. Yani Medine Münevvere hicret edilince orada devlet kurulmuş. Medine site devleti diye ifade ediliyor. Ve Peygamberimiz de onun başında. Dolayısıyla çevredeki Yahudi kabileleriyle falan da Medine Vesikası adı altında ilk yata yeryüzünde ilk anayasa diyor Muhammed Hamidullah Peygamberimiz tarafından işte 50-52 maddelik bir yazılı belge meydana getirilmiş ve çevredeki bütün Yahudi kabileleri ve aşiretler, kabileler burayı bunu imzalamışlar. Ve dolayısıyla ilk federatif yapı diyebileceğimiz, mesela Beni Kaynuka, Beni Kureyze, Beni Nadir Yahudileri de bu Medine vesikasına imza atmışlar. Uyacaklarını taahhüt etmişler yani. Tabii daha sonra uymamaları, ihanet etmeleri gibi sebeplerle sonraki yıllarda bir takım anlaşmazlıklar olmuş. Federatif yapıdan bir çeşit ayrılmak istiyoruz dercesine olaylar meydana geldiği için de daha sonra bu anayasa tabii ki yeni sosyal durumlara göre değerlendirilmiş. Şimdi dolayısıyla burada Allah Resulü'nün hayatındayken Ülül Emir Peygamberimiz aynı zamanda devlet başkanlığı onda. Allah Resulü vefat edince bu defa Ülül Emir kim olacak? Devlet başkanı, halife adını alıyor. Başa kim geçecek? Daha cenaze hazırlıkları devam ederken Ensar bir araya gelerek Beni Saide Tekifesi'nde bu konuyu tartışmaya başlamış kendi aralarında. Oradan gelen birisi Hazreti Ömer'e bunu haber verince hemen Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Sa'd bin Ubade gibi sahabiler Ensar'ın bulunduğu bu toplantının olduğu yere gelmişler. Beni Saide Tekifesi'ne ve orada karşılıklı konu müzakere edilmiş. Ensar'dan konuşanlar olmuş. Hazreti Ömer konuşmuş, Hazreti Ebu Bekir konuşmuş ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabi Medine'den, Mekke'den Medine'ye hicret etmesi, Hazreti Ömer, Ebu Bekir, Ebu Sa'd bin bunlar muhacir aynı zamanda, Ensar yerliler, Ensar bizden olsun diye arzu ediyor. Fakat Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer özellikle Kureyş'ten olmasını, çünkü Mekke-i Mükerreme'den hicret ederek buraya gelen, evet biz muhaciriz ama bu devlet sistemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde oluşturuldu. Ve bunun devamında da Mekke-i Mükerreme'den buraya gelen muhacirlerde, Kureyş'te bunun olması yönetimin daha isabetli olur diye karşılıklı müzakereler sonucunda Hazreti Ebu Bekir Ömer'e biat ederek önce bu görevi vermek istiyor. Hazreti Ömer olmaz diyor ya Ebu Bekir, seni diyor. Peygamberimiz namaza geçirdi. Kendisinden sonra mihraba geçemediği zaman da öne geçirdi. Ve dolayısıyla bu senin hakkındır diye Hazreti Ebu Bekir'e biat ediyor. Ve diğer ensar orada bulunanlar da biat ederek ve daha sonra da oylama aslında bu şekilde oluyor o devirde. Oylama yoluyla, beyatlar yoluyla Hazreti Ebu Bekir'e bütün Medine ve çevresi beyat ederek Hazreti Ebu Bekir Ülül Emr oluyor, halife oluyor ya da devlet başkanı oluyor. Bu şekilde Hazreti Ebu Bekir'in 2 yıl kadar olmuş zaten halifelik dönemi. Ondan sonra Hazreti Ömer adayı gösteriyor. Hazreti Ebu Bekir rahatsızlanınca benden sonra diyor bu işe en ehil olan Ömer'dir diyor çevresine. Ona biat etmenizi tavsiye ederim diyor. Benim adayım budur anlamında. Hazreti Ömer'e bu defa biat edilerek ve Medine ve çevresi ve diğer yerler Hazreti Ömer'e biat ediyor. Hazreti Ömer halife, Ülül Emr oluyor yani. Hazreti Ömer'den sonra, şimdi bakınız Hazreti Ali yok devre, dikkat ediniz. Yalnız Hazreti Ali cenaze hazırlıklarıyla falan meşgul olurken Beni Saide sakifesinde bulunamamış. Biraz üzüldüğünden bahsedilir. 3-4 ay, 5 ay kadar gecikmeli Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e biat ettiğinden söz edilir. Ama Hazreti Ömer'e biatında böyle bir gecikmesi yok Hazreti Ali'nin. Ondan sonraki dönemde Hazreti Ömer malum namaz sırasında hançerlenince, yaralanınca o durumdayken bir seçici kurul, 5-6 kişi kadar sahabeyi seçici kurul olarak belirliyor. İçlerinde Abdullah bin Ömer de, oğlum Ömer de, Abdullah da bulunsun ama aday olmasın diyor Hazreti Ömer. Bir aileden bir kurban yeter demiş hatta. Ve bu heyet diyor içlerinden birini halife seçmeden dağılmasın. Dolayısıyla heyet toplanıyor. Hazreti Ömer o arada vefat etmiş. Dolayısıyla heyet kendi içinden kimin halife olacağı konusunda tartışmış, müzakere etmiş, konuyu incelemiş. En sonunda adaylardan feragat ede ede Abdurrahman İbni Avf, Hazreti Ali ve Hazreti Osman kalmış. 3 kişi kalmış en sonunda. Ve Abdurrahman İbni Avf Hazreti Osman'a demiş, eğer seni halife ilan edersem, Hazreti Ali'ye sormuş, Osman'a biat eder misin? Ederim demiş. Peki seni demiş, Hazreti Ali'yi halife seçersem, ya Osman sen Ali'ye biat eder misin? Ederim demiş. Bizim fark etmez. O zaman Abdurrahman bin Avf, ben de demiş halifelikte gözüm yok, sizden birini uygun bulurum ama bir düşüneyim demiş. Medine'ye çıkmış, Medine ve çevresinde kimlerle istişare edilecekse istişare etmiş. Hatta dışarıdan gelen kafirler, bir takım kervanlar falan varmış. Onların ilgileriyle bile istişare etmiş. Yani Hazreti Ali ile Hazreti Osman'dan hangisi halife olursa daha uygun olur. Ve toplumu toparlamada, İslam'a hizmet etmede daha isabetli olur diye çok geniş bir istişare çalışması yapmış Abdurrahman İbni Avf. Medine ve çevresinde, Medine'de. Ondan sonra gelmiş, ben demiş, Hazreti Osman'a biat ediyorum. Tamam demiş Hazreti Ali, ben de biat ediyorum. Dolayısıyla Hazreti Osman 3. halife olarak devreye girmiş. Şimdi bakınız Hazreti Ali de orada Hazreti Osman'a biat etmiş Abdurrahman İbni Avf'la beraber. Ve 3. halife bu şekilde devlet başkanı meydana geldi. Yani hep seçim yoluyla. Ondan sonra ilan ediliyor tabii ki adayı belli olunca. Ve herkes gelip Hazreti Osman'la musafaha ederek kadınlar da işte o devrin şeyine göre bir kaba Hazreti Osman elini sokuyor. Kadınlar arkadan ellerini sokarak biat ediyorlar veya bir halı konuyormuş bir masanın üzerine diyelim bir kilim. Bir tarafına Hazreti Osman elini basıyor, öbür tarafına hanımlar elini basarak geçiyorlar. Yani buna benzer oy kullanma yöntemi var o devre göre. Ve daha açık tabii. Herkes açıkça kime biat ettiğini de belli ediyor zaten. Ya musafaha yaparak, elini uzatarak yani ben seni kabul ediyorum devlet başkanı olarak şeklinde. Oylama öyle. Oy pusulası tarzında değil ama daha açık ve net dikkat edilirse, gizli kapaklı da değil. Herkes biat ettiğini belli ediyor hulasa. Tokalaşarak veya hanımlarda halını veya kilimin öbür tarafını elini basarak geçmek yoluyla oyunu belirliyor ve devlet başkanı belirgin hale gelmiş oluyor. İşte Ülül Emr dendiği zaman buna benzer ilk dönemde Hulefai Raşidin döneminde bu şekilde uygulamalar olmuş. Daha sonraki dönemlerde Emeviler döneminde işte sapmalar, Osmanlı Devleti döneminde babadan oğula geçen padişahlık usulü diyelim. Hatta Emevi Abbasilerde başlamış bu uygulama ve devam ede gelmiş. Hulasa buna benzer demek ki Ülül Emr dendiği zaman Ülül Emre itaat sizden olan, yalnız dikkat edilirse orada minküm ifadesi var. Sizden olan Ülül Emre itaat ediniz şeklindeki ifade de dikkati çekiyor.